Ayrım 4.
Kadın onun aslında ne demek istediğini anlamış ve haklı olarak alınmıştı. Rica ederim profesör. Bu rica ederim sözü sesinin yumuşak tonunu delen bir diken gibi çıkmıştı ağzından. Kian şimdi bir dişinden ayrılmaya kalkar mı diye düşündü. Kadını yatıştırmak amacıyla ekledi. Yalnızca bu kitaplıkta ne büyük değerlerin bulunduğuna dikkatinizi çekmek için böyle konuştum. Kadın birdenbire böylesine nazik bir konuşmayla karşılaşmayı hiç beklememişti. Ne diyeceğini bilemedi ve sevinçle odadan ayrıldı. O gittikten sonra Kian kendi kendisini suçladı. Kitaplarının sözünü ederken bir satıcı gibi konuşmuştu. Ama bu kadın gibilerinin kitaplarına iyi bakmalarını sağlayabilmenin başka yolu var mıydı? Kadın kitapların gerçek değerini anlayamıyordu. Bu durumda en iyisi Kian'ın kitaplarına iyi bir yatırım gözüyle baktığına inanmasıydı. Böyleydi işte insanlar, böyleydi. Kian yüksekteki Japon el yazmalarına doğru eğilip farkında bile olmaksızın selam verdikten sonra nihayet çalışma masasının başına geçti. Giz. 8 yıl önce Kian gazeteye şu ilanı vermişti. Çok büyük kitaplı olan bir bilim adamı evinin işlerine bakacak ve sorumluluk bilinci taşıyan bir kadın aramaktadır. Ancak çok yüksek kişilik sahibi olanların başvurması rica olunur. Bu nitelikte olmayanlar kapı dışarı edilecektir. Ücret önemli değildir. Tracy Krumbols o sıralarda iyi bir işte çalışmaktaydı ve oldukça rahattı. Her sabah evin hanımıyla beyine kahvaltılarını hazırlamazdan önce dünyada olup bitenleri öğrenebilmek amacıyla günlük gazetenin ilan sütununu okurdu. Yaşamının sonuna dek hiçbir özelliği olmayan bu ailenin yanında kalmaya niyetli değildi. Henüz gençti, 48 yaşını doldurmamıştı bile. En çok istediği yalnız başına yaşayan bir beyin yanında iş bulmaktı. Böyle bir yerde insan işleri daha iyi düzenleyebilirdi. Kadınlarla geçinebilmek olanaksızdı. Ama öte yandan elindeki işi boşuna yitirmemek için çürük dala basmamaya da dikkat ediyordu. Yanında çalışacağı kimse hakkında iyice bilgi edinmeden yeni işine adım atmayacaktı. Gazetelerdeki ilanların ve dürüst kadınlara verilen parlak sözlerin altında gizli olanları iyi bilirdi. İnsan daha yeni evinden içeri adımını atar atmaz ırzına geçilirdi. Tracy ise 33 yıllık yalnız başına sürdürdüğü yaşam kavgası boyunca bir kez bile böyle bir kazaya uğramamıştı. Bundan sonra da uğramamak için gereken dikkati harcayacaktı. O sabah gördüğü ilan çok ilgisini çekmişti. Bakışları önce ücret önemli değildir cümlesine takılmıştı. Sonra kalın harflerle basılıp iyice göze batmaları sağlanmış olan öbür cümleleri de birkaç kez baştan aşağı okumuştu. Yazının tonundan etkilenmişti, erkek diye buna denirdi. Ayrıca kendini çok yüksek kişilikli biri olarak düşünmekte gururunu okşamıştı. Bir an bu niteliğe sahip olmayan ayak takımının nasıl kapı dışarı edildiklerini gerçekten görür gibi olmuş ve buna sevinmişti. Kendisinin ayak takım ile bir tutulmayacağından ise emindi. Ertesi gün erkenden sabahın 7'sinde Kian'ın önüne dikilmişti. Kian onu hole almış ve hemen şunları söylemişti. Her şeyden önce evime kim olursa olsun yabancıların adım atmasını kesinlikle yasakladığımı bilmenizi isterim. Kitapların sorumluluğunu yüklenebilecek misiniz? Kian karşısındakini dikkatli ve kuşkulu bakışlarla süzmekteydi. Sorduğu sorunun karşılığını almadan kadın üzerine kesin bir yargıya varmak istemiyordu. Kadın, özür dilerim dedi ama siz beni ne sandınız? Karşısındakinin kaba davranışının yarattığı şaşkınlıkla öyle bir karşılık vermişti ki Kian söyleyecek bir şey bulamamıştı. Sizden önce çalışan kadına neden yol verdiğimi de bilmenizi isterim demişti. Kitaplığımdan bir kitap eksik çıkmıştı. Bütün evi arattımsa da bulunamadı. Bunun üzerine ben de kadının işine derhal son vermek zorunda kaldım. Öfkeyle susmuştu. Sonra karşısındakinin kavrayış gücünü aşan şeyler söylemiş gibi herhalde söylemek istediğimi anlarsınız diye eklemişti. Tracy zaman yitirmeden düzenlilik şarttır demişti. Bunun üzerine Kian verecek karşılık bulamamış abartmalı bir el hareketiyle kadını kitaplığına çağırmıştı. Tracy de ilk odaya girip beklemeye koyulmuştu. ''Çalışacağınız yer burası işte.'' demişti Kian kupkuru ve ciddi bir tonda. ''Her gün bir odanın tepeden tırnağa toz alınacak. Böylece 4 günde bütün odaların işini bitirmiş olacaksınız. 5. gün yine ilk odadan başlayacaksınız. Bu iş üzerinize alabilir misiniz?'' ''Evet.'' Kian yine dışarı çıkıp evin kapısını açmış ve güle güle ''Bugün işe başlayacaksınız.'' demişti. Tracy merdiven başına kadar geldiği halde gitmekle gitmemek arasında bocalamıştı. Kian aylık konusunda hiçbir şey söylememişti. Oysa eski işinden ayrılmazdan önce Kian'e bunu sormalıydı. Ama hayır, hiç sözünü etmese daha iyi olurdu. Konuşursa yanlış bir iş yapabilirdi. Hiçbir şey söylemezse belki Kian ona kendiliğinden fazlasını verirdi. İçinde sakıngan olma içgüdüsüyle açgözlülük çarpışmaktaydı. Sonunda üçüncü bir güç, merak her ikisine de üstün gelmişti. Acaba aylığım ne kadar olacak? Belki de bir aptallık yapmakta olduğu korkusuyla bu kez özür dilerim sözcüğünü cümlenin başına koymayı unutmuştu. Kian umursamazlıkla istediğiniz kadar deyip kapıyı kapatmıştı. Trey ise ona güvenen ve 12 yılı aşkın bir süredir evlerinde duran bir eşya parçası gözüyle bakan tek düze aileye artık yanlarında kalmaktansa ekmeğini sokakta kazanmayı yeğleyeceği anlamında bir şeyler söyleyip zavallıcıkları dehşetten ağzı açık bırakmıştı. Ne söyledilerse onun niyetinden caydırmayı başaramadılar. Trey'e hemen o gün gideceğini, 12 yıldan beri aynı yerde çalışan birinin süre koşuluna uymadan işinden ayrılmaya hakkı olması gerektiğini söyledi. Diğer bilir ailede bunu ayın 20'sine kadarki çalışmasının karşılığını ödememek için bir fırsat saydı. Trey ise süre koşuluna uymadığından bu paranın kendisine verilmesinden kaçınıldı. Trey o halde bunu da Kian ödemek zorunda diye düşünerek çıkıp gitti. Kian onun kitaplara karşı görevlerini yerine getiriş biçiminden hoşnuttu. İçinden onu takdir ediyordu. Yüzüne karşı açıkça övmeyi ise gereksiz buluyordu. Yemeği hep tam zamanında hazır oluyordu. Kadının nasıl yemek pişirdiğinin farkında değildi. Bu nokta onu hiç mi ilgilendirmiyordu? Yemeklerini hep çalışma masasında yer, yerken de kafası önemli düşüncelerle dolu olurdu. Çoğu kez sorsalar ağzında ne olduğunu bile söyleyemezdi. Bilinç gerçekten değer taşıyan düşünceler için saklanmalıydı Kian'a göre. Düşünceleri besleyen bilinçti ve düşünceler bilinci gereksinirdi. Bilinçten yoksun düşüncenin var olabileceği tasarımlanamazdı. Çiğnemek ve sindirmek kendiliğinden olup biten şeylerdi. Treyze, Kian'ın çalışmasına karşı belli bir saygı duymaktaydı. Bunun nedeni, Kian'ın dolgun aylığını hiç sektirmeden ödemesi ve kimseye yakınlık göstermemesiydi. Onunla hiç konuşmuyordu. Treyze daha çocukluğundan başlayarak konuşkan tiplerden nefret etmişti. Annesi de bu tiplerdendi. Trace yeni işinde son derece titiz çalışıyor, aylığını son kuruşuna varıncaya dek hak etmek istiyordu. İşe başlar başlamaz kafasını kurcalamaya koyulan giz, yeni kapısını onun gözünde daha bir çekici yapmıştı. Profesör sabahları tam 6'da üstünde uyuduğu divandan kalkardı. Giyinmesi ve yıkanması az zaman alırdı. Trace akşamları kendi odasına çekilmezden önce divanı hazırlar ve tekerlekli tuvalet masasını çalışma odasının ortasına getirirdi. Masa yalnızca geceleri odada kalabilirdi. Dış yüzünde yabancı dilde harfler bulunan dört kanatlı bir paravan onu örtüyor ve Kian'ın bu çirkin manzarayı görmesini engelliyordu. Kian eşyadan hoşlanmazdı. Yıkanma arabası adını verdiği o iğrenç nesneyi de kullanır kullanılmaz ortadan daha çabuk kalksın diye kendi bulmuştu. Sabahları saat 6'yı çeyrek geçe kapısını açar ve arabayı olanca gücüyle dışarı iterdi. Bu itişin verdiği hız uzun koridor boyunca kesilmezdi. Sonunda araba büyük bir gümbürtüyle mutfak kapısının yanındaki duvara çarpardı. Treyze bu sırada mutfakta beklerdi. Kendi küçük odası hemen yandaydı. Kapıyı açıp kalktınız mı diye seslenirdi. Kian karşılık vermeden gün odasına kapanırdı. Sonra 7'ye dek evde kalırdı. Bu uzun zaman boyunca ne yapıp ettiğini bilen yoktu. Bunun dışında kalan saatlerde hep masasının başında oturur ve yazardı. Koyu ve ağır bir kütle gibi duran masanın içi tıka basa el yazılarıyla üstü de kitaplarla doluydu. Şu ya da bu çekmece en dikkatli biçimde oynatıldığında bile masadan tiz bir düdük sesi yükselirdi. Kian bu gürültüden hoşlanmamasına karşın kendi olmadığı zaman eve hırsız girecek olursa Treyze'nin hemen duyması için kendisine miras yoluyla geçmiş olan bu çok eski masanın içindeki mekanizmayı yerinde bırakmıştı. Çünkü hırsız denen tuhaf yaratıklar kitaplara bakmadan önce para ararlardı. Kian Treyze'ye değerli yazı masasının içindeki bu mekanizmayı 3 cümlede kısaca ve yeterince açıklamıştı. Sonunda da çekmecelere dokunulduğunda mekanizmayı kendisinin bile durduramayacağını belirtmeyi yararlı görmüştü. Gündüzleri Kian ne zaman bir yazı aramaya kalksa Treyze düdük sesini duyar ve şaşardı. Kian bu sese katlanıyordu. Akşam oldu mu profesör bütün kağıtlarını kaldırırdı. Masada ertesi sabah 8'e dek dilsiz kalırdı. Trace odayı toplamaya geldiğinde masanın üstünde yalnızca kitaplar ve sararmış yazılar bulurdu. Üstü Kian'ın yazılarıyla dolu yeni kağıtlar bulmak umudu ise hep boşa çıkardı. Kian'ın saat 6.15'ten 7'ye değin yani 3 çeyrek saat süreyle hiç çalışmadığı kesindi. Acaba dua ile mi geçiriyordu bu süreyi? Hayır, Trace'e böyle olduğunu sanmıyordu. Hem hangi aklı başında insan kalkar da dua ederdi? Trace duaya değer vermezdi, kiliseye gitmezdi. Kilisede toplanan o ayak takımına bir göz atmak yeterliydi. Toplananlar gerçekten de birbirlerine pek uygun düşmekteydiler. Ayrıca Treze kilisede sürüp giden dilencilikten de tiksiniyordu. Salt çevredekiler bakıyorlar diye bir şeyler vermek zorunluydu. Toplanan paraların nereye harcandığını ise ancak Tanrı bilirdi. Evde dua etmeye gelince bunun da gereği var mıydı? Harcanan zamana yazıktı. Dürüst bir insan duayı gereksinmezdi. Treze kendiliğinden dürüst olan bir insandı. Ötekilere gelince onlar yalnız dua etmesini bilirlerdi. Ama Treze saat 6.15 ile 7 arasında çalışma odasında ne yapıldığını öğrenmek istiyordu. Aslında meraklı bir insan değildi. Kimse onu bu konuda suçlayamazdı. Burnunu başkalarının işine sokmazdı. Oysa bugünün kadınları böyle değildiler. Burunlarını her işe sokmaya alışkanlık haline getirmişlerdi. Treze ise yalnızca kendi işine bakardı. Fiyatlar günden güne yükselmekteydi. Patates fiyatları öncekinin iki katına fırlamıştı bile. Bu pahalılıkta geçinmek başlı başına bir sanat olmuştu. Kien dört odanın da kapısını kilitliyordu. Böyle yapmasa belki yandaki odadan bir göz atma olanağı düşünülebilirdi. Zamanını Kien kadar iyi değerlendirmesini bilen, bir dakikayı bile boş geçirmeyen birinin üç çeyrek saat hiçbir şey yapmaması aklın alacağı şey değildi. Kien dolaşmaya çıktıktan sonra Treize kendisine emanet edilen odalarda arama yapıyordu. Bir kötülüğün peşindeydi ama bunun nasıl bir kötülük olduğunu henüz kestirememişti. Önce bavula tıkılmış bir kadın cesedi bulmayı ummuştu. Ama halıların altında saklayacak yer olmadığını anlayınca parçalanmış kadın cesedinden umudunu kesti. Odalarda kuşkularını güçlendirebilecek dolap da yoktu. Oysa şöyle her duvarda bir tane bulunmasını ne kadar isterdi. Bu durumda suçun bir kitabın arkasında gizlendiğine kesinlikle inanmıştı. Başka nerede olabilirdi ki? Görev bilinci toz bezinin kitapların sırtında gezinmesiyle yetinebilirdi. Ama izini sürdüğü giz, o ahlaka aykırı giz Treize'yi kitapların arkasına da bakmaya zorluyordu. Ciltleri tek tek çıkarıyor, belki içi boştur diye vurup bakıyor, şişman ve nasırlı parmaklarını ta tahta kaplamaya dek uzatıp dokunuyor, sonra hoşnutsuz biçimde başını sallayıp elini çekiyordu. Merakı onu hiçbir zaman önceden saptanmış çalışma süresini aşmaya zorlamıyordu. Kien evin kapısını açmazdan 5 dakika önce yine mutfağa dönmüş oluyordu. Aceleye ya da üstün körü iş görmeye kalkışmaksızın rafları tek tek elden geçiriyordu. Araştırmasını durup dinlenmeksizin sürdürdüğü aylar boyunca aylığını bankaya yatırmayı kendisine yasak etti. Bu paranın kaynağı şimdilik belli olmadığından kuruşuna bile elini sürmedi. Kağıt paraları kendisine verildiği gibi 20 yıl önce satın aldığı dokunulmamış mektup kağıtlarının durduğu zarfa koydu. Uzun süre düşünüp taşındıktan sonra da bu zarfı seçme ve birbirinden güzel parçalardan oluşan, yıllar boyu çok para dökerek topladığı çeyizini sakladığı bavula kaldırdı. İş uzadıkça peşinden koştuğu gizi o denli kısa sürede çözemeyeceğini anladı. Ama zararı yoktu, bol bol vakti vardı, beklemesini de bilirdi. Şu andaki durumundan yakınmasını gerektiren bir neden yoktu. Sonunda ortaya gerçekten bir şey çıksa bile kimse onu sorumlu tutamazdı. Kitaplıkta aranmadık yer bırakmamıştı. Poliste çalışan güvenilir, dürüst ve profesörün toplumdaki yerini de göz önünde tutarak bir şeyler yapabilecek bir tanıdığı olsa kulağını bükecekti. Evet, yaşamında pek çok şeyi gözleyebilirdi. Ama insanın hiçbir desteğinin bulunmaması da hoş bir şey değildi. Bugünün insanları yalnızca dans etmek, yüzmek ya da gevezelik etmek peşindeydiler. Ciddi konuları ve hele çalışmayı ise kimsenin aklından geçirdiği yoktu. O denli ciddi bir adam olan Kien'in bile bazı aksayan yanları vardı. Geceleri saat 12'den önce yatmıyordu. Oysa insana en çok gece yarısından önceki uyku yarardı. Normal insanda saat 9 dedin mi yatardı. Her neyse, herhalde pek önemli bir şey yoktu ortada. Böylece suç küçülerek bir gize dönüştü. Gizli kötülüğün çevresinde yoğun ve inatçı bir nefret kümelendi. Treize'nin merakı ise geçmedi. Sabahları 6.15 ile 7 arasında hep tetikte beklemekteydi. Ender görülen ama gerçekleşebilecek olasılıklar üzerinde durmaktaydı. Söz gelimi midesine saplanacak ani bir sancı Kien'i odasından dışarı fırlatabilirdi. O zaman Treize hemen yanına koşacak ve ne olduğunu soracaktı. Sancılar hemen geçmezdi. Treize'nin istediği şeyleri öğrenmesine ise birkaç dakika yetecekti. Ama ne var ki ölçülü ve mantıklı yaşamı Kien'e çok yaramaktaydı. Treize'yi yanına aldığı 8 yıldan bu yana midesinden sancılandığı hiç olmamıştı. Kör adam ve köpeğiyle karşılaştığının ertesi gün öğleden önce Kien bazı eski incelemelere bakma gereğini duydu. Yazı masasının gözlerinin altın üstüne getirdi. Çekmecelerde bir yığın kağıt toplanmıştı. Kiyen taslakları, düzeltmeleri, kopyaları, kısacası çalışmalarına ilişkin bütün yazıları özenle saklardı. O günkü araştırması sırasında içerdikleri görüşler eskimiş ve çürütülmüş bir sürü yazı buldu. Bu arşivin başlangıcı ta öğrencilik yıllarına dek uzanmaktaydı. Zaten ezbere bildiği bir ayrıntıyı aramak, salt bildiğini onaylamak için saatler harcadı. 30 kağıt okudu. Aradığı ise tek bir satırdı. Eline işi çoktan bitmiş ve yararını yitirmiş bir sürü yazı geçti. Neden saklamıştı sanki bunları? Üstelik ister basılmış ister el yazısı olsun, eline geçeni okumadan bir yana da bırakamazdı. Onun yerinde bir başkası olsa böylesine dağınık bir okuma eyleminin sonunda dikkatini tümüyle yitirirdi. Ama Kiyen son sözcüğe dek dayandı. Mürekkepli yazılar zamanla silikleşmişti. Harfleri seçmekte güçlük çekiyordu. Aklına sokakta rastladığı kör adam geldi. Oysa kendisi sanki sonsuzluğa dek açık kalacaklarmışçasına gözleriyle oynamaktaydı. Gözlerinin harcadığı çabayı sınırlayacak yerde, düşüncesiz bir tutumla aydan aya ağırlaştırmaktaydı. Bitirip bir yana bıraktığı her sayfa, görme gücünün bir parçasını alıp götürüyordu. Köpeklerin ömrü kısa olurdu. Okumasını da bilmezlerdi. Bundan ötürü de körlere gözleriyle yardım ederlerdi. Gözlerinin değerini bilmeyen insan, köpeklerin yol göstericiliğini hak etmiş sayılırdı. Kiyan, yazı masasının gözlerindeki fazlalıkları atmaya karar verdi. O anda çalıştığından bu işi ertesi sabah kalkar kalkmaz yapacaktı. Ertesi günü sabahın altısında henüz bir düşün ortasındayken yattığı divandan kurulmuş gibi fırladı. Meydan okurcasına duran kocaman masanın başına koştu ve bütün çekmeceleri ardına dek açtı. Açmasıyla birlikte düdük sesi de başladı ve kitaplık boyunca perde perde dalgalanarak sonunda yürek parçalayan bir feryada dönüştü. Sanki her çekmecenin ayrı bir gırtlağı vardı ve ötekileri bastıran sesiyle yardım istemekteydi. Biri içlerindekini çalıyor, onlara acı çektiriyor, yaşamlarını ellerinden alıyordu. Gözleri olmadığından kendilerine el uzatmaya kalkışanın kim olduğunu bilemiyorlardı. Tek organları tiz bir düdük sesiydi. Kiyen kağıtlarını gözden geçirip düzenledi. Bu iş epey zamanını aldı. Gürültüye göğüs gerdi. Başladığı işi sonuna dek götürürdü. İncecik kollarının arasında taşıdığı kocaman eski bir kağıt yığını ile dördüncü odaya gitti. Orada düdük seslerinden biraz daha uzakta kağıtları sövüp sayarak tek tek yırtmaya koyuldu. Kapı vuruldu. Kiyen dişlerini gıcırdattı. Kapının ikinci kez vuruluşunda ayaklarıyla yeri dövdü. Bu arada kapı sanki balyozla vuruluyormuşçasına gümbürdemeye başlamıştı. "Kesin şu gürültüyü!" diye bağırarak bir küfür daha savurdu Kiyen. Gerçekte kendi kendisine yakıştıramadığı bu küfürleri hiç ağzına almamış olmayı isterdi. Ne var ki yırttığı el yazılarını acımaktaydı ve ancak sövüp sayması sayesinde onları atma yürekliliğini gösterebiliyordu. Sonunda uzun bacaklı bir marabu kuşu gibi kağıt parçalarından meydana gelen bir tepeciğin ortasında kala kaldı. Yığına sanki kağıt parçaları yaşayan varlıklarmış gibi ürkek utangaç bir tavırla dokunuyor, yok olup gidişlerine hafiften acıyordu. Onları gereksiz yere bir kez daha incitmemek için bir ayağını dikkatle yığından dışarı attı. Kağıt mezarlığını nihayet arkasında bıraktığında rahat bir soluk aldı. Kapının önünde Treyze ile karşılaştı. Yorgun bir el hareketiyle yığını gösterip kaldırın dedi. Düdük sesleri kesilmişti. Kiyan masanın başına dönüp çekmeceleri kapadı. Düdük sesi yine duyulmadı. Daha önce çekmeceleri çok sert açtığında mekanizma bozulmuştu. Müthiş gürültü başladığında Treyze tuvaletinin son bölümünü de tamamlamak üzere kolalı eteğini giymek için uğraşmaktaydı. Gürültüden yüreği ağzına geldi. Eteğini üstün körü ilikleyip çalışma odasının kapısına seyirtti. Bir flütten dökülen ezgileri andıran bir sesle ''Ne oluyor Allah aşkına?'' diye sordu. Önce çekingen, sonra gittikçe daha şiddetli kapıya vurmaya başladı. İçeriden karşılık gelmeyince kapıyı açmaya çalıştı ama başaramadı. Kapıdan kapıya koştu. Son kapıya vardığında içeriden Kiyen'in öfkeli bağırtısını duydu. Bu kez bütün gücüyle o kapıya vurmaya başladı. İçeriden Kiyen öfkeyle ''Susun!'' diye haykırdı. Bu denli kızdığı hiç olmamıştı. Treyze yarı kızgınlıkla, yarı yazgısına boyun eğerek nasırlı ellerini sert eteğine götürdü ve olduğu yerde bir taş bebek gibi kala kaldı. ''Ne felaket!'' diye fısıldadı. ''Ne felaket!'' Kiyen kapıyı açtığında daha çok alışkanlıktan ötürü hala olduğu yerde durmaktaydı. Doğuştan ağır kanlı olmasına karşın kapı açılır açılmaz eline ne denli bulunmaz bir fırsat geçtiğini hemen anladı. Güçlükle şimdi kaldırırım diyerek mutfağa doğru seyirtti. Ama mutfağın eşiğinde aklına başka bir şey geldi. Aman Allah'ım, şimdi kapısını yine kilitler mutlaka. Alışkanlık değil mi? Zaten hep böyle olur. Son dakikada bir aksilik çıkar. Tanrım, ne talihsizim ben. talihsiz olduğunu ilk kez söylüyordu. Çünkü genellikle kendisini çalışkan, bundan ötürü de talihli bir insan sayardı. İçine giren korku yüzünden başının sallanması artmıştı. Hafif adımlarla yine koridora çıktı. Gövdesinin üst kısmını iyice öne doğru eğmişti. Bacakları her adımı atmazdan önce sanki bir an duraklıyordu. Kolayla sertleştirilmiş eteği dalgalanıyordu. Kayarcasına gitse hedefine daha sessiz yaklaşabilecekti. Ama bunu artık çok sıradan bir yürüyüş biçimi buluyordu. İçinde bulunduğu anın önemi tören adımlarını andıran adımlarla yürümesini gerektiriyordu. Odanın kapısı açıktı. Kağıt yığını hala ortadaydı. Treyze esintiden kapanmasın diye kapı ile pervaz arasında halının kabarık bir yerini sıkıştırdı. Sonra mutfağa döndü. Sağ elinde faraş ve süpürgeyle tuvalet arabasının bildik sesini beklemeye koyuldu. Bu sabah sabırsızlığı o derecedeydi ki elinden gelse arabayı almaya kendi gidecekti. Sonunda araba duvara çarpınca kendini unutup her zamanki gibi kalktınız mı diye seslendi. Arabayı mutfağa çektikten sonra biraz öncesinden daha da eğik sürünürcesine kitaplığa yollandı. Faraşla süpürgeyi yere bıraktı. Ağır ağır aradaki odalardan geçip Kiye'nin yattığı odanın eşiğine dek geldi. Her adımdan sonra duruyor, diğerinden daha az kullanılmış olan sağ kulağıyla sesleri duyabilmek için başını öteki yana çeviriyordu. 30 metrelik yolu ancak 10 dakikada alabildi. Yaptığını bir delilik sayıyordu. Korkusu merakına koşut olarak artıyordu. Hedefe vardığında nasıl davranacağını o ana dek bin kez kafasında canlandırmıştı. Kapının pervazına sımsıkı yapıştı. Yeni kolalanmış eti aklına geldiğinde artık çok geç olmuştu. Bir gözüyle durumu kuş bakışı görmeye çalıştı, öbür gözü yedekte kaldığı sürece kendini güvenlik altında hissediyordu. Hem kendini göstermemeli hem de odada olup bitenlerin hiçbirini gözden kaçırmamalıydı. Başka zamanlar hep kalçasına dayadığı için dirsekten bükülmeye zorlanan sağ kolunu hareketsiz bırakmaya çalıştı. Kiyan kitapların önünde bir aşağı bir yukarı geziniyor ve anlaşılmaz sesler çıkarıyordu. İçi boş çantayı kolunun altına sıkıştırmıştı. Durdu, bir an düşündü, sonra merdiveni getirip tırmandı. En üst raftan bir kitap çekti. Sayfalarını karıştırdı ve çantasına koydu. Aşağı inince yine bir boy gezindi, durakladı, yerinden çıkmamakta direnen bir cildi çekiştirdi, kaşlarını çattı ve sonunda kitabı çıkarmayı başarınca cildine kuvvetlice bir şaplak indirdi. Bu kitap da çantanın içine koyuldu. Kiyan raflara döndü. Dördü küçük, biri de büyük olmak üzere 5 kitap daha seçti. Ansızın acele etmeye başlamıştı. Ağırlaşmış olan çantayla merdivenin en üst basamağına çıktı ve ilk kitabı yerine koydu. Uzun bacakları çalışmasını güçleştiriyordu. Neredeyse düşecekti. Düşüp de bir yerine bir şey olduğu takdirde o ne olduğunu anlayamadığı kötülüğün gizli açığa çıkmadan kalacaktı. Treyze'nin kolu buyruğundan çıkarak yukarı kalktı ve sahibinin kulağından çekti. Kadın iyice açılmış gözleriyle tehlikede olan efendisini izlemekteydi. Onun ayaklarının kadın halıya bastığını görünce rahat bir soluk aldı. Demek kitaplar gerçekte bir aldatmacaydı. Asıl gerçek şimdiden sonra ortaya çıkacaktı. Treyze kitaplığın her köşesini karış karış biliyordu. Ama kötülük insanı binbir kurnazlığa sürüklerdi. Bunun haşhaşı vardı, morfini vardı, kokaini vardı. Bunların tümünü bilmek kimin harcıydı ki? Treyze öyle kolay kolay oyuna geleceklerden değildi. Aradığı giz kitapların arkasındaydı. Söz gelimi Kiyen neden hiçbir zaman odanın ortasından geçmiyordu? Merdivenin yanında dururken tam karşısına rastlayan raflardan bir şey almak istediğinde dost doğru odayı geçip oraya gidecek yerde diğer kitap raflarına sürünürcesine odayı dolanmayı yeğliyordu. Koltuğunun altındaki ağır çantayla birlikte uzun yolu seçiyordu. Aranılan giz kitapların arkasındaydı. Katiller cinayet işledikleri yere dönerlerdi. Kiyen'in çantası şimdi dolmuştu. İçine başka kitapların sığdırılması olanaksızdı. Treyze her gün tozun aldığı çantayı biliyordu. İşte ne olacaksa şimdi olacaktı. Herhalde saat daha 7 olmamıştı. Kiyen 7'de evden çıkardı. Ama saat daha 7 olmamıştı. Olmamalıydı.